Ayrım 19, sayfa 199. Bizi özleyecek misin diye sordu Rachel, Catelyn tedavi masasından kalkarken. Bebek doğunca bana mutlaka haber ver dedi Catelyn. Elektronik posta listeme adresini ekledim bile dedi Rachel, artık mavi gömleğinin düğmelerini zorlayan karnını okşayarak. Eve dönüş yolunda köprüyü geçerlerken Buddy, Catelyn'in elini tuttu. Son cuma dedi. Efendim, bu son cumamız. Gelecek hafta uykuların düzene girer. Haklısın dedi Catelyn. Tek düşündüğü gelecek hafta günde iki kez Blue Anatolis köprüden geçmek zorunda kalmayacaktı. Eve gelince Hal Bridge'in aradığını, Catelyn'e posta ile bir şeyler yolladığını söyledi. Michelle de Catelyn'i aramış. Bu arada Hal'e Havra Kütüphanesi ile ilgili projeden bahsetmiştim. Bu gece Havra'ya gitmeyi düşünüyorum anne. Gelmek ister misin? Catelyn çok yorgun olduğunu söyledi. Gelecek hafta gelirim. Hem o zamanı tedavim de bitmiş olur. Hal hayal kırıklığına uğramış görünüyordu ama ısrar etmedi. Az sonra Joyce arayıp havanın yürüyüş için biraz fazla sıcak olduğunu, o yüzden Catelyn'i ziyarete geleceğini söyledi. Saat 2'de elinde bir kese kağıdıyla çıka geldi. Kese kağıdının içinden bir düzine yeşil limon, bir şişe tekila ve margarita malzemesi çıkardı. Blender'ı nerede göster bakalım dedi. Sıcağa karşı kepenkleri kapayıp oturma odasında oturdular. Hal San Francisco ile ilgili hikayeler anlatıp onları eğlendirdi. Catelyn çakır keyif olmuştu. Ayaklarını koltuğa uzatıp arkadaşıyla oğlunu kendisini hiç görmediği filmler, hiç dinlemediği müzikler hakkında ateşli sohbetlerini dinlemeye koyuldu. Joyce'un büyüleyici oğlu karşısında büyülenişine ve Hal'in esprili arkadaşıyla sohbetini izleyip gülümsüyordu. Hal Joyce'a iş hakkında sorular sorunca Catelyn arkadaşının ses tonunun yükseldiğini ve gülümsemesinin gergin ve yapay bir hal aldığını fark etti. Onun hayatıyla yakından ilgilenmiyorum diye düşündü Catelyn. Joyce ona çok yakın ilgi gösteriyordu ama kendisi aynı şekilde karşılık vermiyordu. Catelyn uyuyakaldı. Karanlık odada uyandığında bundan pek fazla utanmadığını fark etti. Eğer Joyce yerine başka birinin yanında böyle uyuyakalsaydı utancından ölürdü. Saat 6'yı geçiyordu. Joyce çoktan gitmiş. Hal yemek masasında şabat mumlarını ve şarap kabını koymuştu. Catelyn masanın yanında dururken Hal'in Museviliğe olan bu yeni ilgisinden oldukça etkilenmişti. Sebebini bilmiyordu. Din hiçbir zaman yaşamının merkezinde olmamıştı. Ama yine de Hal'i başında mavi örgü bir takke, elinde şabat ekmeği, halayı taşırken görünce duygulandı. Halayı kızarmış tavuk ve salata ile birlikte süpermarketten almıştı. Hal hazır yemekleri gösterip kardeşim burada olsa tüyleri diken diken olurdu dedi. Babaannenle dedenin hoşuna giderdi dedi Catelyn. Catelyn mumları yakarken bundan 2 ay önce kanserin ölümcül olmadığını öğrendiğinde de kendisinin aynı şeyi yaptığını hatırladı. Alevlere baktı. Anne, iyiyim dedi Catelyn. Hal bu kadar dindar olduktan sonra acaba benim İbranice telaffuzumu beğenmemezlik eder mi diye düşünüyordu. Ama dua okurlarken Hal gülümseyip annesine sıkıca sarıldı. Şabat şalom dedi ardından Buddy'ye sarılarak. Daha sonra kapıdan çıkarken bunu tekrar söyledi. Senin de dedi Catelyn. Hal eve döndüğünde Catelyn pikeye sarılmış balkonda oturuyordu. Saat sabahın biriydi. Hal mutfak tezgahının yanında durup bir sandviç yedi. Annesini fark etmemişti ama Catelyn onun yüzünü seçebiliyordu. Hal ellerini yıkarken gülümsüyordu. Catelyn onun ne düşündüğünü öğrenmek için her şeyini verirdi. Hal ışıkları söndürdü. Catelyn şezlonga yaslandı ve başını kaldırıp dilek dilemek için gökyüzüne baktı. Biraz sonra kalkıp yatağına yattı. Koluyla göğsüne dokundu. Dikiş izi ve teni hissizdi. Sabah kalktığında Buddy ve Hal'i mutfakta kahve içip gazete okurlarken buldu. Hal giyinmiş, başına da mavi takkesini takmıştı. Tevrat dersine gitmeyi planlıyorum dedi Catelyn, başının üzerine bir öpücük kondururken. Buddy kaşlarını kaldırdı. Umarım aşırı dindar olup çıkmazsın. Hal yüzünü asar gibi oldu ve omuz silkti. Hal evden çıkınca Catelyn Buddy'ye Hal'in hahamla tanışmasını ve dün gece eve geç döndüğünü anlattı. Buddy bir şeyler daha öğrenmek için sorular sordu ama Catelyn de daha başka bir şey bilmiyordu. Umarım tek konuştukları konu teoloji değildir dedi Buddy. İyi bir başlangıç noktası olabilir. Orada takılıp kalmadığı sürece. Catelyn parmağını dudaklarına götürdü. Şşt. Aman tanrım bir şey söylemiyorum diye homurdandı Buddy. Ama ümit edelim de her şey yolunda gitsin. Catelyn de öyle ümit ediyordu. Joyce Patrick'in o gece Joyce'un onu gözetlediğini gördüğünü düşünüyordu. Elinde bir kanıt yoktu tabii ki. Üstelik bunun pek mantıklı olmadığını da biliyordu. Hafta sonu geldiğinde Patrick'in haftaya aramayacağını ve bir daha onu görmeyeceğini iyiden iyiye inanmaya başlamıştı. Frank hafta sonları günde 3-4 kez arıyor. Bunların çoğunda da özür dilemek için oluyordu. Hafta sonları zor geçiyordu çünkü Joyce Nina'yı en çok o zaman özlüyordu. Patrick arar diye, parantez içinde arayacağı yoktu ya, telefonun yanından pek fazla uzaklaşmıyordu ama evde oturmaya da dayanamıyordu. Tüm odalar boyanmıştı ve her biri Joyce için ayrı bir utanç kaynağı sayılırdı. Koridor Patrick'le ilk tanışmasının ardından hissettiği hoş duygular eşliğinde tamamlanmıştı. Mutfak pencereleri Patrick'in yatağında ilk nefes nefese inlediği günden sonra bitmişti. Frank ve ikisinin yatak odası ise Patrick'in tişörtünü çıkarmanın yollarını düşünürken boyanmıştı. Joyce Catelyn'i birkaç kez aramış ama telefon daha çalmadan kapamıştı. Kitap okuyamıyordu, hatta televizyon bile seyredemiyordu. Pencereden dışarı bakıp da bahçenin halini görünce irkildi. Çimleri biçmesi için tuttukları çocuk 2 haftadır ortalarda görünmüyordu. Üstelik bahçenin etrafındaki yeşilliklere ve çiçeklere hiç dokunulmamıştı. Bahçe diz boyunda otlarla kaplı küçük bir ormana dönmüştü. Joyce yan komşusunun kapısını çalıp Ben ve Erin'in çim biçme makinesini ve tırmanı ödünç aldı. Frank'in aletlerini garajdan çıkarıp çalılıkları budadı. Sonra dizlerin üzerine çöküp otları ayıkladı. Bahçe aslında Frank'in ilgi alanıydı. Hatta bu ailede espri konusuydu. Annen küçükken bir hindi bahçeçeğinin saldırısına uğramış demişti Frank Nina'ya. O gün bugündür bitkilerden korkuyor. Apartmanda büyümüş olan Frank ise Belmont'a taşındıktan sonra bahçecilikle ilgili bir raf dolusu kitap alıp iklim kuşaklarından sonra pH'ına ve yetiştirmeye mevsimlerine kadar bir sürü şey öğrenmişti. Gloucester'daki evi aldıklarında Frank süet bir kılıf içinde gelen çok şık bir makas setine epey para vermişti. Frank büyük bir olasılıkla bu bahçeyi beni özlediğinden daha çok özlüyordur diye düşündü. Bahçede çalışırken ne kadar iyi vakit geçirdiğini fark edince şaşırdı. Boya kokusundan sonra toprak ve köklerin kokusu hoşuna gitmişti. Epey boy vermiş çiçekler birinin arasında burnuna nane ve soğan kokusu geldi. Mary Lucoston'un şifalı bitkiler mi ekmişti yoksa bunlar daha eskiden mi kalmaydı? Burası eskiden bir balıkçının karısının sebzelerinin yetiştirdiği bir bahçe miydi? Mesela Manolya'nın torununun çocuğu. Haftalardır Manolya ilk kez aklına gelmişti ve o gün Catelyn'in Good Harbor'da önerdiği fikir doğrultusunda bir şeyler düşünmeye başlamıştı. Manolya buraya, Gloucester'a gelse neler olurdu? Kahramanının yeni bir romantik gerilim yaşaması için Jordan'ın ölmesi gerekiyordu. Zavallı Jordan. Jordan'ın sonunu İskorbüt hastalığı mı, bir fırtına mı yoksa korsan saldırısı mı olarak hazırlasam diye düşünürken gülümsedi. Pazar günü 2 torbayı daha yabani ot, ölü yaprak ve kağıt parçalarıyla doldurdu. Ben ve Erik ondaki bu gelişmeyi takdir etmek için çıka gelip ona bahçelerindeki turuncu zambaklarını vermeyi teklif ettiler. Çok büyüdüler artık zaten ayırmamız gerek dedi Erik. Bize iyilik yapmış olacaksın. Joyce bu teklifi kabul etti ve Catelyn onun zambak ailesine katıldığını duyunca ne kadar sevineceğini düşündü. Bahçede çalışırken sık sık Catherine düşünüyordu. Onun sağlığını, korkularını, çocuklarını, sırlarını. Tanrı Catherine'i korusun diye düşündü. Ne garip, arkadaşlık ilişkisi aileye kıyasla ne kadar kolay görünüyor. Sadece arayıp sormak bile iyi bir arkadaş olmaya yatıyor. Catherine'in tedavisinin bitişini kutlamak için bir şeyler düşünmek lazım. Belki güzel ve esprili bir kart bulabilirim diye düşündü. Her nedense Joyce bahçede çalıştığı zamanlar Petri'yi hemen hemen hiç düşünmüyordu. Pazar öğleden sonra temizleme operasyonunun en büyük ve son kısmına gelmişti. Joyce omuzlarını dikleştirip Meryem Ana heykelinin etrafındaki yeşillik alana gitti. Burayı sona bıraktığı için kendini kötü hissetti. Batıl inançlı bir ahmağım ben dedi kendi kendine. Elinde bir kürek ve boş bir torbayla ibadethaneye doğru ilerledi. Meryem Ana'nın canlanıp Joyce kocasını aldattığı için göğsüne büyük ve kırmızı bir sakıncalı işareti mi konacağını zannediyordu. Meryem Ana'nın onun Musevi günahlarını umursadığını mı düşünüyordu? Rahip Sherry aramış, mazeret bildiren birkaç mesaj bırakmıştı. Annesi hastalanmıştı ve günden güne kötüye gidiyordu. Dün de kiliseden biri rahibin hala Detroit'te olduğunu söylemek için aramıştı. Neyse en azından son zamanlarda kimse çiçekten taşlar falan bırakmadı diye düşündü. Joyce dizlerinin üzerine çömelip neredeyse heykelin diz boyunu geçmiş çimlere doğru uzanıyordu. Bir saniye sonra ayağı fırlamıştı. Aman tanrım diye fısıldadı. Uzun çimler incik boncuk ve bozuk para yığınını kapamıştı. Joyce bunları teker teker topladı. 6 tane dini madalyon, parantez içinde 4 Meryem Ana, 2 Aziz Christopher, 1 tane kararmış gümüş yüksük, Aziz Peter Festivali'nden kalma 3 renkli kurdele, minyatür bir porselen çay fincanı ve tava, bir yığın 5 ve 10 centlik madeni para. Madeni paraların altındaki toprak kazılmış gibiydi. Joyce bir kürek darbesiyle elmas bir nişan yüzüğü ve bir çift ince küpeyi ortaya çıkardı. Olamaz dedi. Bu kadın gerçekten aklını kaçırmış. Adakları bir mutfak havlusuna sardı ve Catelyn'i aradı. Catelyn yürüyüş için buluşmayı kabul etti. Kendimi bir mezar falan yağmalamış gibi hissediyorum dedi Joyce bulutlarla kaplı gökyüzünün altında yürümeye başladıklarında. Ama onları orada bırakamazdım değil mi? Doğru olanı yapmışsın dedi Catelyn. Teresa Meryem Ana'ya minnet sınırlarını aşmış gibi görünüyor. 80'ine gelmiş olsa gerek. Eve hemen senin evinin köşesinden sapınca. Kızı Lena ile birlikte oturuyor. Belki de Lena'yı aramalısın. Arayacağım. Birkaç dakika hiç konuşmadan yürüdüler. Rüzgar küme halinde bulutları dağıtıp güneşi ortaya çıkardı. Kumsalda kocaman gölgeler belirdi. Böylece Joyce ve Catelyn kaybolmaya başlayan sıcaklık ve ışık duvarlarının arasında yürüdüler. Neler oluyor Joyce? Nasıl neler oluyor? Hal sana yazdıklarını sorduğunda sanki biraz canın sıkıldı. Ha onu diyorsun. Joyce elini sallayarak bunun önemli bir şey olmadığını belirten bir hareket yaptı. Catelyn onun cevap vermesini bekledi. Yaz boyunca hiçbir şey yazmadım. Bazen bir daha hiçbir şey yazamayacağımı düşünüyorum. Rüzgarsız kaldığın için yol alamıyorsun o kadar. Ne güzel ifade ettin dedi Joyce dalgın bir şekilde. Bir rüzgar yakalarsın. Hep böyle devam etmeyecek. Belki de bunun adası bırakılan toprak gibi görmelisin. Bak bu daha sıradan bir benzetme oldu. Aslında öyle değil. Daha bahçeni kazmaya yeni başladın ama bir sene sonra ekip biçmediğin yerlerde de çiçeklerin açtığını göreceksin. Buralar bahçenin en güzel yerleri olacak. Bahçeyle uğraşırken aklıma Manolya ile ilgili bir şeyler gelmedi değil aslında. Onun torunlarından birinin gelip buraya yerleştiğini, bahçesinde bir bitkiler ekip biçtiğini düşündüm. Demek Manolya anne oluyor öyle mi? Sanırım sonunda oluyor. O zaman kendi yaşadığın anne kız temalarını işleyebilirsin. Aa bilmiyorum dedi Joyce başını iki yana sallayarak. Bir yanım Nina'nın eve gelmesini dört gözle bekliyor. Diğer yanım ise korkuyor. Bazen Nina'nın 10 yaşındaki haline geri dönüp benimle Monopoly oynamak istediğini hayal ediyorum. Bazen de tamamen olgunlaşıp benim en yakın arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Ama sonra gerçeklere dönüp daha bu Blue Çağ denen şeyin başında olduğumuzu hatırlıyorum. Biliyor musun dedi Catelyn, bazen bizi kumsalda yürürken görenler acaba anne kız olduğumuzu düşünüyorlar mıdır diye aklıma geliyor. Seni kızım olarak görmüyorum, hiç de öyle düşünmedim. Ama kızım olabilecek yaştasın. Ben de seni hiçbir anne olarak görmedim. Anne kız ilişkisinin pek kolay olduğunu söyleyemeyiz. Anne oğul ilişkisi de karmaşık aslında. Hal bugünlerde bana kızgın görünüyor. Neden? Tam olarak bilmiyorum. Birbirimize yakın olduğumuzu düşünürdüm ama şimdi acaba Kaliforniya'ya benden kaçmak için mi gitti diye düşünmeye başladım. Onun homoseksüel olduğundan şüpheleniyordum dedi Catelyn, Joyce'a doğru dönerken. Sana bundan hiç söz etmiş miydim? Yıllarca Josh'la Kaliforniya'da yaşamasının sebebinin bu olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım. Şimdi sanki onun hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor ve bu da benim hatam. Küçük bir çocukken hatta lisedeyken bile onun her şeyini bilirdim. Bildiğimi sanırdım. Catelyn sustu. Nasıl bu kadar yanılabildim? Yoksa ilgimi yeterince gösteremedim mi? Bu konuda sana akıl verebilecek veya seni rahatlatabilecek durumda değilim dedi Joyce. Kendimi nesiller arası aile iletişimi konusunda tam bir başarısızlık örneği olarak görüyorum. Buraya taşınacağını duyunca belki benim için ikinci bir şans olur diye ümit ettim. Sanırım annelik ömür boyu süren bir iş. Ay bu çok klişe oldu. Bu sözü yazıp mutfak duvarıma assam iyi olacak dedi Joyce ve gülerek kolunu Catelyn'in omzuna doladı. Başarısızlık başarı. An be an. Catelyn gökyüzüne baktı. Bu çok güzel. Bu gölgelerin arasında yürürken sanki bulutların üzerindeymişsiniz gibi geliyor. Joyce dönüp hayran hayran Catelyn'in profiline baktı. Şimdi soru sorma sırası bende dedi yavaşça. 8 Ağustos'ta ne yapacaksın? Ah dedi Catelyn sohbetin yön değiştirmesi karşısında derin bir nefes aldı. Bir şey yapmayacağım. 14'ünde mezarlığa gidip bir yıl dönümü mumu yakacağız. Sence Hal'in kızgınlığının Dany ile bir ilgisi var mı? Catelyn durdu ve Joyce'a döndü. Özür dilerim dedi Joyce. Bu sadece bir düşünce. Ama haklısın dedi Catelyn nefes tıkanmış gibiydi. Mesele bu. Bu konuda da yerden göğe kadar haklı. Ne? Aman tanrım. Catelyn, sen kendini neyle suçluyorsun öyle? Yanında değildim. Ne demek istiyorsun? Bu olay olduğunda araba çarptığında ben evdeydim. Telefon çaldı ve ben açmak için içeri gittim. O zaman oldu. O zaman insanlar bana insanın çocuğuna araba çarptığını görmesi ne korkunç bir şey diyordu. Ben de onlara hiçbir şey söylemiyordum. Ama Hal benim bunu görmediğimi biliyordu. Bir tek Hal gördü. Sen onun bu yüzden mi sana kızgın olduğunu düşünüyorsun? Abi bilmiyorum dedi Catelyn birden kendisi de bundan pek emin olmamıştı. Gerçekten bilmiyorum. Ona soramaz mısın? Sorabilirdim yani sormak mümkün demek istiyorum. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Dany hakkında hiç konuşmadık. Hiç mi bunca yıl? Çok acı veriyor. Bu konuyu açmak çok acı veriyor. Kime? Buddy'ye. Dany'nin adını bile duymaya dayanamıyor. Ben de konuşmuyorum. Peki Hal'le? Catelyn başını hayır anlamında iki yana salladı. Joyce Catelyn'in koluna girdi ve köprüye kadar hiç konuşmadan yürüdüler. Son kez dönüp kumsala baktıklarında şuraya bak dedi Catelyn gökyüzünü işaret ederek. Daha önce bu kadar mükemmel bulutlar gördüğümü hatırlamıyorum. Joyce Catelyn'e döndü. Sağlığın düzeldi değil mi Catelyn diye sordu. Artık kanser değilsin öyle değil mi? Sanırım yani kanserli hücre kaldığına dair hiçbir tıbbi kanıt yok. Radyasyon da bundan emin olmak için yapıldı. Ama hastalık hala benimle. Geceleri yatağa yattığımda, sabahları uyandığımda. Kendi kendime ne kadar şanslı olduğumu söylüyorum. Başlangıç safhasında fark edildiği, yayılmadığı ama o hep orada. Ah Kettin, dedi Joyce, sesi çaresizlik ve iyi dileklerle doluydu. Senin için bu durumu değiştirebilmek isterdim. Seni çok sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Ben de seni çok seviyorum, dedi Kettin. Bunun bana çok yardımı oluyor. Radyasyon kliniğinden eve son kez dönüyorlardı. Kettin'in tedavisi bitmişti. Gülümsemesi ve mutluluğu Buddy ile paylaşmaları gerekiyordu. Ama bunun yerine Kettin elleriyle yüzüne kapayıp ağlamıştı. Sebebini açıklayamıyordu. Rachel ve Terry Kettin'i yerleştirdikten sonra ona şakalar yapmışlardı. Kettin intercom'dan onların 3'e kadar sayıp sonra da şarkı söylediklerini duyuyordu. Bayan Levin hazır mı? Sözlerini I could have danced all night, dipnot, bütün gece dans edebilirim. Şarkısının melodisine uydurmuşlardı. Kettin o kadar çok güldü ki Rachel gelip onun pozisyonunu tekrar kontrol etmek zorunda kaldı. Sonrasında Kettin'i alıp çalışanların kahve odasına götürüp pasta kesip herkesin imzaladığı bir kart verdiler. Kızlar onu öptü. Marcy ona sarıldı ve destek gruplarından söz etmedi. Kettin bunun bir ayrılık hikayesi olduğunu düşündü. Doktor Singh de uğradı ve kutlamayı bir çeşit hayır duasıyla bitirdi. Bu an her aklına geldi. Dilerim bu insanların sevgi dolu yüzlerini hatırlarsın. Eve yaklaştıklarında Buddy, keşke bir şeyler söyleyebilsem keşke bir şeyler yapabilsem. Kathleen burnunu çekti. Yapabileceğim bir şey yok, ben iyiyim. Sadece duygu yüklü bir gün. Bu da ne, dedi Buddy, kendi garaj girişlerinde Ryder marka bir kamyonetin arkasına park ederken. Neler oluyor, diye sordu Kathleen. Ben de anlamadım. Arabadan indikleri sırada Jack evin kapısını açtı. Bu kamyonet de nereden çıktı, diye seslendi Buddy. Size de merhaba, dedi Jack, Kathleen'e sarılmak için uzanarak. Geçmiş olsun, sonunda bitti anne. Teşekkürler tatlım, ama bu kamyonetin içinde ne var? Biliyorum, aramam gerekirdi ama sizi endişelendirmek istemedim. Hal nerede? Buddy, Helen annesinin arabasıyla Boston'a bir takım gizli işler çevirmeye gittiğini söyledi. Neler karıştırdığını biliyor musun, diye sordu Kettin. Hiçbir fikrim yok. Mutfağın altını üstüne getirmişti bile. Izgara çıkarılmış, krepler pişirilmeye hazırdı. Kamyonet nereden çıktı, diye bir kez daha sordu Buddy. Jack kamyonette kendi eşyalarının olduğunu, Louise'in The Music Man gezici tiyatrosunda başrolü aldığını, dairelerini bir başka bir kiracıya devrettiklerini söyledi. Ah Jack, çok üzüldüm, dedi Kathleen. Büyütülecek bir şey değil, Jack omuz silkti. Louise de ayrılmanız büyütülecek bir şey değil mi? Ayrılmak mı? Anne, biz ev arkadaşıydık, arkadaştık. Öyle mi, dedi Buddy. Öyle mi, dedi Kathleen. Ah, siz bizi şey mi sanıyordunuz? Jack başını iki yana salladı. Hayır, biz iyi arkadaşız. Ama o sizinle yine de tanışmak istiyor. Ama siz benim bütün eşyalarımı bir kamyonete koyup niye buraya geldiğini merak etmiyor musunuz? Bizi daha fazla meraklandırma Jack, dedi Buddy. Hadi anlat. Tamam. Ed Furich'i hatırlıyor musunuz? Lisede güreş takımında birlikteydik. Sarı kıvırcık saçlı, iri yarı bir çocuktu. Her neyse, o şimdi Boston'da alım satım işleriyle uğraşıyor ve şimdi şehir merkezinde, deniz kenarında yeni kurulan otelde bir balıkçı lokantası açmak üzere ve... Jack heyecanı arttırmak için biraz durdu. Karşınızda lokantanın baş aşçısı duruyor. Tebrik ederim, dedi Buddy, Jack'e sarılıp konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almaya çalışarak. Ne zaman açmayı planlıyorsunuz? Bütün menüyü sen mi hazırladın, diye sordu. Kettin ise sadece gülümseyip başını sallamakla yetindi. Göz yaşlarına hala zar zor hakim oluyordu ve oğlunun verdiği haberi yeterince coşkuyla karşılayacak gücü kendinde bulamamaktan korkuyordu. Yatak odasına gitti ve Buddy birkaç dakika sonra onu kontrole geldiğinde uyuyormuş gibi yaptı. Hayatı birden yoğunlaşmıştı. Jack eve dönmüştü, Hal eve dönmüştü, tedavi bitmişti, birçok duası birden kabul olmuştu ve işte bir kez daha 8 Ağustos gelmişti, yarın. Buddy her sene Kettin'e evde onunla kalmasını isteyip istemediğini sorardı. Kettin de her sene ona işe gitmesini, kendini iyi hissettiğini, nasıl olsa 14'ünde birlikte olacaklarını söylerdi. Buddy 14'ünde her zaman evde otururdu. Buddy ve Jack'in eve girip çıkmalarını, kutuları bodruma taşımalarını dinledi. Kettin banyoya girip kapıyı kilitledi. Bluzunun düğmelerini açtı ve aynaya bakmak için kendini zorladı. Dikiş izi o kadar kırmızı görünmüyordu. Cildindeki çatlaklar da azalmaya başlamıştı. Ama göğsü artık ona ait değilmiş gibi geliyordu. Boş gözlerle baktı. Çocuklarını bu göğüsle emzirmişti. Buddy burada uyuyakalmıştı. Şimdi ise bir savaş alanı gibi görünüyordu. Barış zamanı, diye fısıldayıp yüzünün düğmelerini kapayarak yüzüne bir gülümseme yerleştirdi. Mutfağa girdi ama Jack verandaya çıkmış Buddy'ye eski piknik masasını yıkamasını söylüyordu. Bunlar da nereden çıktı, diye sordu Kettin. Açık kırmızı çizgili bez peçeteleri işaret ederek. Büyük şehirden hediyeler, dedi Jack sırıtarak. Bu akşam size muhteşem bir yemek hazırlıyorum. Yeni olan başka neler var, dedi Kettin gülümseyerek. Sıcak hava yavaş yavaş yerini deniz kenarlarının serin akşamına bırakmaya başlayınca Jack yanında getirdiği eski pirinçten rüzgar fenerini yaktı ve Catelyn için bir sandalye çekti. "Bunları menüye koyalım mı?" diye sordu Jack. Közlenmiş patlıcanlı mezeyi, sote edilmiş kılıç balığını, sarımsaklı patates püresini ve kızarmış kuşkonmazı göstererek. "Niye koymayasın ki?" dedi Catelyn. "Hepsi çok lezzetli Jack. Çok başarılı olacağına hiç şüphe yok." "Boston'da bu ekmekten bulabilir misin?" diye sordu Buddy. Jack'in Manhattan'dan getirdiği gevrek uzun ince baget ekmekten bir parça daha kopardı. Konu malzemelerin burada nereden alınacağına kaydı. Buddy, Jack'e lokantaya ortak olup olmayacağını sordu. "Avukata ihtiyacın olursa David Koch'un bana her zaman çok yardımı dokunmuştur." Catelyn ikisinin işle ilgili konuşmalarını izliyor, birbirlerini gayet ciddi ve güzel bir şekilde dinlemelerini takdirle karşılıyordu. "Anne dalmış gitmiş gibisin," dedi Jack yavaşça ve elini annesinin elinin üzerine koydu. "Tatlı?" diye tekrar sordu. "Sormasan olmaz mı?" Jack şeftalili pastayı servis yaparken telefon çaldı. "Hel," dedi Buddy'ye ve telefonu Jack'e verdi. "Seninle konuşmak istiyor." Jack 10 dakika sonra geri geldi ve Hel'in büyük bir olasılıkla Cuma'ya kadar dönmeyeceğini açıkladı. "O zamana kadar annen arabasız ne yapacak?" dedi Buddy şaşırmış bir halde. "Orada ne haltlar karıştırıyor?" Jack başını iki yana sallayıp bilmiyorum anlamında omuz sekti ama gülmeden de duramadı. "Demek biliyorsun." "Biliyor da olabilirim, bilmiyor da olabilirim. Yarın şehre trenle gidip Hel'le buluşacağım. Eğer siz için bir mahsur yoksa annemin arabasını alıp malzeme satan birkaç yerle ve ekmekçilerle görüşeceğim. En geç cuma günü Hel'le birlikte döneriz diye tahmin ediyorum." "Araba konusu sorun değil," dedi Kettin. "O zaman cuma gecesi yemekte hep birlikte olacağız." "Kardeşinin artık hasidik olduğunu biliyor musun?" dedi Buddy. Dipnot, Hasidik, 18. yüzyılda Avrupa'da Musevilik altında ortaya çıkan dini kurallara oldukça sıkı bağlı bir hareket. "Biraz abartmıyor musun?" diye karşı çıktı Kettin. "Koşer tavuk alacağım," diyecek, "en lezzetli olanlar." Dipnot, koşer, Musevi kurallarına uygun olarak hazırlanmış. Kettin gülümsedi. "Herde bunu onaylar ama sizler bana eğer izin verirseniz yatacağım." Jack koridor boyunca annesine eşlik etti ve ona uzun uzun sarıldı. "İyileşeceksin anne. Seni burada görmek çok güzel hayatım." Yatak örtüsünü kaldırmadan yattı ve tavana baktı. 25 yıl önce şu dakikada neler yapıyordu? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Christopher. Christophe. Ryder. Ryder. David Koch, David Koch. The Music Man, TheMusicMan. Ed Frisch, EDFRISCH.